Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. İnşallah bugünkü sohbetimizde hadis suretini anlatmaya devam ediyoruz. Önceki ayetlerde Rabbimiz bizlere göklerde ve yerde olanların tümünün Allah'ı tesbih ettiğini, eksik sıfatlardan uzak tuttuklarını belirtti. O Allah ki üstündür ve güçlü olandır, hüküm ve hikmet sahibi olan olduğunu belirtti. Göklerin ve yerin mülkünün onun elinde olduğunu, dilediğini yaşattığını, dilediğinin de ömrüne son verip öldürdüğünü ve her şeye kadir olanın da Allah olduğunu önceki ayetlerde belirtti. Yine önceki ayetlerde Rabbimiz bizlere kendisini tanıttı ve dedi ki o evveldir, ondan öncesi yoktur, o ahirdir, ondan sonrası yoktur. O açıktır ve batın, açık ve batın gizli her şeyi bilendir. Ona gizli hiçbir şeyin kalmayacağını Rabbimiz belirtti. Yeri ve göğü yaratmasındaki 6 günlük süreyi belirtti. Sonra arşa yöneldiğini, yere girenin ve çıkanın Allah'ın izniyle olduğunu, gökten inenin ve ona çıkanın da yine Rabbimiz tarafından organize edildiğini bizlere belirtti. Her nerede olursak olalım yine onun bilgisi dahilinde, her yaptığımız hareketin onun bilgisi içerisinde olduğunu bizlere bildirdi ve bizimle beraber olduğunu ve her ne yapıp etmekteysek onu görenin de Allah olduğunu yine bize bildirdi. Göklerin ve yerin mülkü, saltanatı, melikliği, idaresi, yönetiminin onun elinde olduğu, sonunda bütün yapılan işlerin yine Allah'a döndürüleceğini bu surede Rabbimiz bize bildiriyor. Geceyi ve gündüzü bağlayıp birbirine katan, gündüzü de geceye bağlayıp katanın ve göğüslerde saklı olanların da Allah tarafından bilindiğini bizlere bildirdi. Ve dedi ki Rabbimiz, Allah'a ve Resulüne iman edin, size harcama yetkisi verdiği şeylerden infak edin ki, siz onların üzerinde, o mallarınız üzerinde sizlere Allah halife kıldı. Artık sizden kim iman edip ve de infak ederse, harcarsa, Allah için harcarsa, onlar için büyük bir ecir ve mükafatın olduğunu yine bizlere Rabbimiz haber veriyor. Ne oluyor ki de Resul size Rabbinize iman etmeye çağırıp dururken Allah'a iman etmiyorsunuz. Oysa sizden kesin bir söz alınmıştı. Eğer mümin olanlar iseniz inanıp sözünüzün gerçekleştirin, vaadinizi yerine getirin dedi. Yine Rabbimiz sizi karanlıktan nura çıkarması için, dalaletten, sapıklıktan hidayete erdirmesi için Allah tarafından ayetlerin gönderildiğini, bu ayetleri indiren de Rabbimiz Allah olduğunu belirtti. Hiç şüphesiz ki Allah size karşı elbette şefkatli ve olandır ve de esirgeyendir. Şefkatli olmasa idi böyle bir kitabı, böyle bir peygamberi bize göndermezdi. Kullarına olan şefkatinden, merhametinden, acımasından, esirgemesinden, korumasından dolayı Rabbimiz böyle bir kitabı, Kur'an gibi bir kitabı, Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam gibi bir peygamberi de bizlere önder olarak, rehber olarak gönderdi. Bu açıklamalardan sonra Rabbimiz şöyle bir bize karşı bir sitemi oldu ve dedi ki ve malekum ella tunfiku fi sabilillahi velillahi mirasus semawati vel arz la yastavi minkum men enfaka min qablil fethi ve qatil ulaika a'zamu derece minellezina enfaku min ba'du ve qatilu ve kullen va'adallahu husna vallahu bima ta'maluna habir. Ve ma lekum ella tunfiku, dedi ki Rabbimiz size ne oluyor ki de Allah yolunda infak etmiyorsunuz, fi sebilillahi, Allah yolunda infak etmiyorsunuz. Oysa ki velillahi mirasus semavati vel ardı, oysa ki göklerin ve yerin mirası Allah'ındır ve yeryüzünde olan bütün sizin harcama yetkisini vermiş oldukları mallar, mülkler Rabbimizindir. Muhakkak ki insanlar bir gün gelecek bu benim diye sahiplenmiş olduğu mallardan ve araziden, evlerden, arabalardan ayrılacaksınız ve bu mallarınızla, mülklerinizle benim diye sahiplendiğiniz her şeyde Allah'a kalacaktır. Oysa şimdiden yeni yani hayattayken bu malı Allah yolunda sarf etmeliyiz ki, harcamalıyız ki, öpür dünyada bu davranışımız dolayısıyla Rabbimiz tarafından mükafatlandırılabilelim, ödüllendirilebilelim. Bu malı Allah yolunda sarf etmeyecek olsanız bile yine de Allah'a kalacak. Bunu biz Allah'ın dediği yerlerde harcamasak bile yine Allah'a kalacak. Fakat aradaki fark, infak etmediğimiz takdirde bizlerin hiçbir mükafat ve hak kazanamayacak olmamızdır. Dolayısıyla mali sıkıntı ve yoksulluğa düşme korkusunu üzerimizden atıp tamamen Allah yolunda sarf etmekten kaçınmamamız gerektiğini Rabbimiz bu ayet-i kerimesiyle bizlere bildiriyor. Elimizde bulunan daha fazlasını bağışlamaya, Allah bize vermeye kadirdir. Bu hususta zaten Kur'an-ı Kerim'de diğer ayetlerinde de Rabbimiz bizlere bilgi veriyor. Diyordu ki Rabbimiz, de ki Rabbim kullarından dilediğine rızkı yayar ve onu tekrar rızkı kısar. Siz Allah için ne infak ederseniz Allah onun yerine başkasını verir. O rızık verenlerin en hayırlısıdır diye Sebe suresinde de bizlere böylece Rabbimiz hatırlatmış idi. Bu infak etme konusunda Rabbimiz bizleri uyarırken de bir konuya daha bu ayet-i kerime içerisinde bizlerin dikkatini çekiyor. İnfak etme zamanının çok önemli olduğunu belirtiyor. La yestevi minkum, şu bir olmaz, sizden eşit olmaz. Men bir kimse ki enfaka min kablil fethi ve katele. İçinizden fetihten önce infak eden ve savaşanlar başkasıyla bir olmazlar. Elbette ki infakın zamanı ve yeri önemlidir dedik. Müslümanların mutluluğa, huzura, ekonomik olarak güçlendikleri dönemlerde yapılan infaklar ve de Müslümanların idareyi elde tuttukları zaman, siyasi yönden güçlü oldukları zamanlarda yapılan infaklar var ve de mücadeleler var. Bir de Müslümanların ekonomik olarak zayıf oldukları ve de siyasi yönden de idari yönden de güçsüz oldukları dönemlerde insanların canlarıyla vermiş oldukları mücadeleler var. Bunların bir olmadığını Rabbimiz bize belirtiyor ve de bir sınır, bir süre belirtiyor. Fetihten önce, buradaki ayet-i kerimeden fetihten kastedilen şeyin Hudeybiye anlaşması olduğunu anlıyoruz. Hudeybiye anlaşmasından önce Mekke'den Medine'ye göç eden Müslümanlara, Medineli Müslümanların yapmış oldukları takdir edilemeyecek kadar gerçekten çok büyük bir fedakarlık var. Rabbimiz o günle Hudeybiye antlaşmasından önce yapılan infakla ve insanların canlarıyla vermiş olduğu mücadeleyle bu tarihten sonra yapılanın bir olmayacağını Allahu Teala bizlere belirtiyor, bizlere açıklıyor ki bunlara açıklama nedeni de tabi bu ayetler bizlere sadece o günler için inmiş, nazil olmuş ayet-i kerimeler değil. Bugün de Müslümanlar kendileri içinde bulundukları ortama göre yaptıkları infakların, verdikleri mücadelelerin karşılığı Allah katında farklı farklı olacaklardır. Müslümanların biraz rahat ve ekonomik olarak da güçlü oldukları dönemlerde yapılan infaklarla Müslümanların ekonomik olarak zayıf olduğu dönemlerde yapılan infaklar Rabbimiz katında derece derece ayrı ayrı olacağını bizlere haber veriyor Allahu Teala. Evet. Ulaike a'zamu derecaten minellezine enfaku min ba'du ve katelu. İçinizden fetihten önce infak eden ve savaşanlar başkasıyla bir olmaz dedikten sonra Rabbimiz işte onlar derece olarak sonradan infak eden ve savaşanlardan daha büyüktür. Allah katındaki dereceleri ve kullen va'adallahu'l husna. Allah her birine en güzel olanı vaat etmiştir. Yani darlık anında infak edene de Rabbimiz layık olduğu mükafatı ve ecri vermiştir. O gün infak etmeyip de böyle bir infakta bulunamayıp da daha sonradan Müslümanlara rahat ve huzur içerisinde oldukları dönemde, ekonomik olarak güçlendikleri zamanlarda yapılan infakların derecesi de elbette ki o günküyle bir olmayacaktır. Her iki grup da burada elbette ki mükafatı hak etmiştir. Fakat birinin mertebesi Allah katında diğerinden daha üstündür. Çünkü o insanlar en nazik ve en zor şartlardayken Allah yolunda canlarını tehlikeye attılar. Zafer ümidinin, zaferi, başarıyı elde etme ümidinin belki de olmadığı zamanlarda Allah rızası için mallarını çekinmeden, hiçbir içlerinde kaygı ve endişe taşımadan, şüphe taşımadan Allah için sarf ettiler. İşte böylesine bir dönemde İslam'ın küfür karşısında mücadeleyi kaybetmek tehlikesi bile söz konusu olduğu bir zamanda, buna rağmen bu Müslümanlar dünyada yaptıkların karşılığını alma şansı olmadığı halde mallarını Allah için harcadılar. Allah için bu harcamaktan da hiçbir zaman çekinmediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hudeybiye anlaşmasında şöyle bir buyuruyor, şöyle söz söylüyorlar. Çok yakında öyle bir grup gelecektir ki sizler kendi amellerinizi onların amelleri yanında küçük göreceksiniz. Ama onların daha kadar altınları olsa Allah yolunda sarf etseler dahi yine de sizlerin bir veya iki ritil, ritil ki çok küçük bir ölçü birimidir, tahminen 8 kilogram civarındadır, bir veya iki ritilinize eşit olmaz diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu olayın önemini bu hadis-i şerifleriyle bizlere hatırlatıyor ki Hudeybiye anlaşmasından çok yakında bir grup gelecektir ki sizler kendi amellerinizi, onlar o kadar çok amel yapacak ki siz kendi amellerinizi onlarınkinin yanında küçük göreceksiniz. Ama onların daha kadar altınları olsa Allah yolunda sarf etseler bile sizlerin bugün 1-2, 8-10 kilogramlık yapmış olduğunuz infaklar onların dağlar kadar yapmış oldukları altınların infakından daha büyük olacaktır diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Bir defasında Abdurrahman İbni Af ile Halid bin Velid arasında bir tartışma oluyor da Halid bin Velid Abdurrahman İbni Af'a eski hizmetlerinizden ötürü her zaman üstünlük taslıyorsunuz diye Abdurrahman İbni Af'a böyle bir sitayişte bulundu da Resulullah'a bu sözü iletince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Canım elinde tutan Allah'a yemin ederim ki Uhud dağı kadar altının olsa ve de sarf etseniz yine de onların amelleriyle eşit olamazsınız diye Halid bin Velid'e olayın gerçek yüzünü belirtiverdi. Abdurrahman İbni Afki ve arkadaşları Peygamberimizin ilk dönemlerinden itibaren hem Mekke'de hem de Medine'de sıkıntılı oldukları zamanlarda her zaman Peygamber aleyhissalatü vesselamın yanında olmuş, malıyla ve canıyla, malını ve canını Peygamber aleyhissalatü vesselama ipotek etmiş olan insanlardı. Halid bin Velid gibi düşünebiliyor musunuz yani? Halid bin Velid gibi Seyfullah ismini, Allah'ın kılıcını, adını almış olan bir sahabiye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin söylediği söz eskilerin hizmetlerinden ödünü her zaman üstünü taşlamaları karşılığında Uhud dağı kadar altınınız olsa ve de sizler onu sarf etseniz yine de onların amelleriyle eşit olamazsınız diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir aradaki farkı net çizgilerle ortaya koyuverdi. O insanlar ki küfre karşı İslam'ın içinde bulunduğu zor ve nazik dönemlerde İslam'ın zafer kazanma ümidinin olmadığı zamanlarda Allah rızası için mallarıyla ve canlarıyla savaşmışlar, bunun için mücadele etmişler. İslam'ın kafirleri yenmesinden sonra ise canların malları feda edecek olanlardan, İslam'ın başarıyı elde etmesinden, kafirlerin zelil ve hakir olmasından sonra infak eden Müslümanlarla da elbette ki bunların makam ve mevkileri, dereceleri hem de Peygamber aleyhissalatü vesselamın yaşadığı dönemde hem de daha sonraki ahiret döneminde de farklı olacağını Rabbimiz bize belirtti. Vallahu bima ta'meluna habir. Hiç unutmayın ki Allah sizlerin ne işler yapmakta olduğunuzu, bir kimsenin mertebesini tayin etmeden önce o kimsenin ya verdiği mücadeledeki niyetine ve de amellerine bakacak, fedakarlığının hangi şartlarda olduğuna bakacak. Eğer gelişi güzel bir insanlara verilecek olan mükafat gelişi güzel bir şekilde olmayacak, Allah herkesin yaptığı fedakarlıkları görüp bilmekte ve takdir etmekte. Allah tarafından herhangi bir zulmün, haksızlığın söz konusu olması düşünülemeyecek bir şeydir. Onun için bu ayetlerden anladığımız ve bizim almamız gereken ders olarak da sonuç olarak da bu ayetin sonunda şunu söyleyebiliriz. Bizim yaptığımız olan infaklar zamanı ve de yeri gerçekten çok önemlidir. Müslümanlar sıkıntıdayken yapılan infakın makamını, Peygamber aleyhissalatü vesselam derecesini birilerinin çok az bir şey yapmış olması o dar anında, birilerini sıkıntıdan kurtulduktan sonra belki Uhud Dağı kadar da bir ikramda bulunmuş olsa, infak edilmiş olsa derece olarak azın. Çünkü çoktan çok daha üstün olacağını Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ve Kur'an ayetleriyle anlamış oluyoruz. Evet, Rabbimiz infaka yine Müslümanları davet ederek şöyle bir yaklaşım var. مَنْ ذَلَّذِي يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ اَجْرٌ كَرِيمٌ Allah'a güzel bir borç verecek olan kimdir? مَنْ ذَلَّذِي يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا Allah'a kim ki bir güzel borç verir? Borç verecek olan kimdir? Ki eğer bir Müslüman böyle bir borç verirse, Allah'a borç verirse, fe yudaifehu lehu ve lehu ecrun kerimun. Onun için Allah da artık ona bunun kendisi için en iyi kat kat artırır. En iyi olan ne ise o şekilde onun için artırır ve onun için de iyi bir ecir verir. Allah'ın kendisine verdiği malın kişinin Allah'ı yolunda sarf etmesini, Allah'a güzel bir borç olarak nitelemesi Allah-u Teala'nın insan oğluna olan bir lütfudur, bir ikramıdır. Ancak halis niyetle ve bu dünyada şahsi bir hiçbir çıkar beklemeden, gösteri ve şöhret niyeti olmaksızın verilmesini Rabbimiz bizlere şart koşuyor. Yani bunu Allah'a borç verirken hiçbir maddi çıkar beklemeyeceğiz. Bir gösteri ve şöhret, şan şöhret olsun diye böyle bir borç verme işini de düşünmeyeceğiz. Rabbimizin burada bizlerden borç istemesi kendi şahsına olan bir borç değildir. Bizleri bununla da eğer bir insan herhangi bir şartlarda bir Müslüman herhangi koşullarda olursa olsun infakta bulunursa, fakirlere ikramda bulunursa, Müslümanların verdiği mücadelelere maddi veya maddi olarak destek çıkarsa bu Allah'a verilmiş olan bir borçtur. Allah da nasıl ki bir borç olan insan diğerine borç isteyen insan borcu aldıktan sonra gerisin geriye hemen ödemek için bir gayretin içerisinde olur ise Rabbimiz de bunu bizlere bildiriyor. Sizlerin vermiş olduğu infaklar bana verilmiş olan bir borç gibi telakki ediyor ve de güzel bir borç olarak nitelendiriyor Rabbimiz. Bunun karşılığında ben size kat kat fazlasıyla veriyorum. Üstelik verildikten sonra bir insan bir başkasına böyle bir infakta bulunduktan sonra da herhangi bir maddi beklenti içerisinde olmamalı, şan ve şöhret içerisinde olmamalıdır dedik. Verildikten sonra da teşekkür bile beklenilmemeli. Sadece Allah rızası için sarf edilmelidir. Bu şekilde verilen borç için Allah'ın birincisinde kat kat karşılığını verecek, ikincisi de lütfuyla buna muamele edeceğini de Rabbimiz tarafından bizlere verilmiş olan bir vaattir. İbn Mesud radıyallahu anh'ın rivayet ettiğine göre Ebu Dehda el-Ensari bu ayet-i kerime yani kim ki Allah'a güzel bir borç verir ayet-i kerimesi nazil olduğunda Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ya Resulallah Allah bizden borç mu istiyor diye peygamberimize sordu da Peygamber aleyhissalatü vesselam evet ya Ebu Dehda Allah bizden borç istiyor diye cevap verdi. Bunun üzerine Ebu Dehda Resulullah'tan elini uzatmasını istedi ve Peygamberimiz de onun elini alarak ben bağımı Allah'a borç, karz-ı hasen olarak veriyorum dedi. Yani bağım dediği yer de öyle sıradan bir yer değil. İbn Mesud Ebu Dehda'nın bağının da 600 tane hurma ağacının olduğunu ve onun bağı içindeki evin de ailesiyle birlikte oturduğunu söyler. Bu hadiseden sonra Ebu Dehda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanından ayrıldı, evine gelir ve hanımına ey Dehda'nın annesi bu bağı ve evi boşaltacağız çünkü ben bu bağı Allah'a borç verdim der. Hanımı ise ne güzel bir cevapla bakın karşılık veriyor. Ya Ebu Dehda çok karlı bir alışveriş yaptın diye cevap verir. Daha sonra da eşyalarını ve çocuklarını alarak bağdaki evlerini boşaltır ve böylece de infakın Allah'a borç vermenin en güzel bir örneğini karşılığını göstermiş oluyorlar. Şimdi bazılarımız şöyle diyebilirler. Bu peygamberimizle Ebu Dehta arasında geçen bu olaydan sonrasında yani hiç evdeki hanımına bile danışmadan kendisi için 600 tane hurma ağacı olan ve içinde oturabileceği tek evi olan bir yeri Peygamber aleyhissalatü vesselama böyle bir borç, Allah'tan borç ayeti nazil olur olmaz hemen infak ediverince bugün şöyle bir serzenişte bulunabilir bazı kardeşlerimizden. İşte efendim böyle bir hanımı biz nerede bulalım? Böyle bir şey infakta bulunmuş olsak bize en büyük tepkilenebilir, böyle bir söyleyebilir ama ben buna pek katılmıyorum. Böyle bir infakı yapabilecek erkeklerden bir grup çıktı da kadınlarımız ona karşı mı çıktı acaba diye de düşünüyorum. Böyle bir şeyin olacağını tahmin etmiyorum. Gerçekten onları da biz evimizin içerisinde Kur'an'la eğitirsek, Kur'an'la anlatırsak. Çünkü karşı tarafta bize söz veren Rabbimiz var, Allah var, kainatı yaratan Allah var, malın mülkün yönetimini elinde tutan Allah var. Öyle birinden borç, bize karşı borç istiyor. Dolayısıyla sıradan birisi değil, bir insan değil, zamanla ölüp de yok olacak, unutacak veya elindeki ekonomik gücünü kaybedecek birisi değil. Bütün ekonomik güçlerin kaynağı olan Rabbimiz tarafından belirtilen bir borçtur. Bunun için de Allah-u Teala kim ki Allah için bir borç, güzel bir borç verirse onu kat kat artıracağını ve ona da büyük bir ecir ve mükafat vereceğini belirtiyor. Bu ayetten de bizi Rabbimiz yine infaka davet ediyor ve bu işin çok karlı bir alışveriş olduğunu bahsetti Rabbimiz. Bugün dünyalık işlerimiz yaparken böyle birisinden çok güvendiğimiz birisi eğer bize şu işi yaparsan gerçekten çok karlı bir ticaret vardır dese nasıl ki o insana güvendiğimizden dolayı hiç tereddüt etmeden onun söylediklerine katılır isek, kabul eder ve o ticaretin içerisine girer isek, Rabbimiz de bize bu ayet-i kerimesinde böyle bir ticarete teşvik ediyor, böyle bir ticareti istiyor bizden ve kendisine borç verilmesini istiyor. Buna benzer bir hadisi şerif de hatırlıyorum. Allah-u Teala kuluna o gün soruyor, ben hasta idim de benim ziyaretime gelmedin, niçin gelmedin? Ben aç kaldım da sen beni doyurmadın, niçin doyurmadın diye sorduğu zaman ya Rabbi işte nasıl olabilir ki düşünebiliriz işte yani Allah nasıl hasta olur Allah nasıl aç kalır diye hemen Rabbimiz cevap veriyor. Kullarımdan bir kul aç kaldı da sen onu doyurmadın. Efendime söyleyeyim kullarımdan bir kul hasta oldu da sen ona ziyarete gitmedin. Eğer onu ziyaret etmiş olsaydın beni ziyaret etmiş olacaktın. O aç kalan kullarımdan birini doyurmuş olsaydın, onu da beni de doyurmuş olacaktın diye. Burada borç verme hadisesi Allah'a bir borç verme değil, Allah'ın kullarından birine yardım etme, infak etme hadisesidir, olaydır diyoruz. Evet, böylesine bir borç verme hadisesinden sonra Rabbimiz Müslümanların elde ettiği manevi makamlardan bahsederek yevme o günde teral müminine vel müminati yes'a nuruhum beyne eydihim ve bi eymanihim. O gün işte mümin erkekler ve mümin kadınları, mümin erkekler ile mümin kadınları kıyamet gününde Allah'a güzel bir borç vermiş, Allah'ın dediğine göre yaşamış, hayat programını Allah'ın verdiği program çerçevesinde hayatını yaşarken, bu dini, bu kitabı, bu hayatı yaşarken Peygamber aleyhissalatü vesselamın yaşadığı gibi yaşamayı kendisine peygamberi örnek almış olan insanlar, müminler ve mümin kadınlar o gün kendilerine Rabbimiz tarafından verilen ödüller var, mükafatlar var. O ki o gün öyle bir gündür ki Allah-u Teala'nın o günde dediği gün Vetteku Allah-u Teala şöyle der Bakara suresinde Vetteku yevmen la teczi nefsün an nefsin şey'a. Bir nefsin bir nefse fayda vermeyeceği bir gün. Babanın oğula, oğlun da babasına fayda vermeyeceği gün, kişinin kardeşinden, annesinden, babasından, eşinden ve dostundan kaçtığı bir günde, kişinin ancak kendisinin bugünkü yaptıkları infaklar, bugün vermiş olduğu borçlar, bugünkü yapmış oldukları hayır ve hasenatlar kendisine ancak o gün kıyamet gününde bir nur gibi önlerinden ve de sağlarından kendilerine ışık tutacak. Rabbimiz bu ayetiyle bizlere bunu hatırlatıyor. Ama bu ışık ve nur bizim o gün hiç kimsenin bize fayda vermeyeceği gündeki bu ışık ve nuru elde etmek o gün olabilecek bir hadise değil. O gün mümkün olmayacak. Ancak bugün elde etmemiz şu yaşadığımız bu dünyada, fani dünyada, oyun ve eğlenceden ibaret olan dünyada kendimizi oyuna ve eğlenceye kaptırmaz, basit basit şeylerin, basit ideallerin peşinde koşmaz, kendimizi küçültecek, alçatacak şeylerin peşinde koşmaz da ulvi değerlerin, Rabbimizin bize tanımladığı, tasvir ettiği ulvi değerlerin peşinde koşar isek inşallah o günde bu değerler bizi yalnız bırakmayacak ve bize bir nur olarak önümüzü ve sağımızı ve aydınlatacaktır. Allah onu söyledi. O gün dedi, mümin erkeklere, mümin kadınları nurları önlerinde ve sağlarında koşar iken görürsün. Onların yollarına delil, delalet ettiğini görürsün. Onların yoluna kapkaranlıkta kalmış olan bir insanın ışığa olan ihtiyacı ne kadarsa ve ışığı gördüğü zaman sevinci ne kadarsa, o günde Rabbimiz tarafından verilen bu ışıklar insanların yollarını ve önlerini aydınlatacaktır. Büşra kümül yevme. Bugün sizin müjdenizdir. Bugün, yani böyle bir nurlu bir gün, aydınlık bir gün, size verilmiş olan müjdenin eseridir. Zaten Peygamber aleyhissalatü vesselam da Kur'an-ı Kerim'deki peygamberlerimizi gönderirken sizleri biz müjdeleyici olarak göndermişiz, gönderdik demişti ya. İşte onun bedeli olarak da büşra kümül yevme, bugünkü aydınlık ve parlak bu gün sizin için müjdedir. Peygamberimizin vaat etmiş olduğu müjdelerdir. Cennatün tecri min tahtiyel enharu halidine fiha. İşte burası öyle bir gündür ki Rabbimiz tarafından size müjde verildi. İçinde ebedi kalıcılar artık olarak altında ırmaklar akan cennetler sizindir diyecek. Altından ırmakların akadığını ve de orada aktığını ve de orada ebedi olarak kalınacağını Rabbimiz o gün bizlere müjdeleyecek ki zalike huvel fevzul azim. İşte büyük kurtuluş ve de mutluluk budur. Bunun dışındaki bütün mutluluklar basittir, küçüktür, geçicidir, fanidir. İnsanı sürekli mutlu edecek hadiseler değildir. Ama sürekli mutluluk işte Rabbimizin verdiği reçetededir. Bu reçeteyi uygulayan insanlar gerçek mutluluğa, hakiki mutluluğa ve gerçek kurtuluşa erecek olanlardır. İşte Rabbimiz bu ayet-i kerimesinde müminleri böylece tanımladıktan, böylece tarif ettikten ve kendilerinin cennette kalacaklarını ve huzura ve mutluluğa ereceklerini belirttikten sonra bir başka grubun da varlığından bahsediyor ve onların bu dünyadaki yapmış oldukları işlerin bedeli olarak, yaptıkları yanlışlıkların karşılığı olarak da elde edecekleri, içine düştükleri durumu da, düşecekleri durumu da bugünden bizlere ve onlara haber vermek suretiyle yanlışlardan ve yanılgılardan vazgeçmemizi, gerçek hayata, doğru hayata, Allah'ın tarif ettiği yola gelmemizi bize tarif ediyor, bize anlatıyor ve de diyor ki gelin bakın karşılaşabileceğiniz bela ve musibetler bunlardır. Bugün başınıza gelen bela ve musibetler dolayısıyla, yanlışlıklar dolayısıyla Allah'tan ve bir başkalarından yardım isteyebilirsiniz. Onlar sizin yardımınıza gelebilirler ama o gün sadece size yardım edebilecek olan tek Allah'tır. Eğer siz de bu dünyada Allah'ı unutur, Allahsız ve peygambersiz ve kitapsız bir hayatı tercih eder yaşarsanız, o günde Allah ve peygamber kitapta sizi unutuverir ve yapayalnız kalabilirsiniz, kalırsınız ve o günde dünyayı ve dünyanın bir benzerini de infak etseniz, o gün fidye olarak vermek, içinde bulunduğunuz o sıkıcı ortamdan, o içinde bulunduğunuz o sizi daraltan, bunaltan, nefes aldırmayan sıkıcı ortamdan kurtulmak için hep bir dünya, bir dünyanın benzerini de fidye olarak vermeye kalksanız bu sizlerden kabul edilmeyecektir diye Rabbimiz bugünden hatırlatıyor. Çok canlı bir tiyatro sahnesi gibi ayetlerini hem inananlar için hem de münafıklar, inanmayanlar için açık ve net bir şekilde ortaya koyuyor ki insanlar ibret alsınlar, kendi hayatlarını ona göre organize etsinler, ona göre yaşasınlar. Yarın böyle bir günle karşı karşıya kaldıklarında hiç kimse suçlamaya, hiç kimse töhmet altında bırakmaya hakları ve yetkilerin olmadığını Rabbimiz bizlere, bütün insanlara bugünden haber veriyor. Evet, yevme o günde. Yukarıdaki ayette yevme teral müminun müminin demişti. Burada da yevme yekulul münafikune vel münafikatu. O gün de münafık erkeklerle münafık kadınlar yukarıda mümin erkekler, mümin kadınlar demişti. Burada münafık kadınlar ile münafık erkekler, iman etmekte olanlara, müminlere, lillezine amenu, iman etmekte olanlara derler ki, unzuruna nektebis min nurikum, kendileri içinde bulundukları şartlara bir bakarlar ki çok kötü bir durum, çok kötü şartlar altındalar. Ne olur müminlere hitap ederek bize bir göz atın da sizin nurunuzdan biraz alıp yaranalım. Naktebis min nurikum. Sizin nurunuzdan biraz biz iktibas edelim, biraz yaranalım, biraz faydalanalım. Bizi de görün, bizim içinde bulunduğumuz şartlara bir göz atın diye o gün dünyada yaşayan, birlikte yaşadıkları müminlere ve mümin erkek ve kadınlara, münafık kadınlar ve münafık erkekler, bize bir göz atın. Dünyadayken birlikte yaşıyorduk, birlikte oturup kalkıyorduk. Ne olursunuz bizleri de gözetleyin derler. Gıyle onlara denilir ki, irci'u veraekum feltemisu nuran. Allah-u Teala onların böyle bir istekleri karşısında onlara denir ki, çekinin. Başka yerde nur arayıp bulmaya çalışın denilir kendilerine. Arkaya bir bakın. Geçmiş dünyadaki hayatınıza bir bakın. Orada neler olup bitmişti onları bir görün diye Rabbimiz onları bu şekilde uyarıyor. Onların karşılaşabilecekleri müminlerin önlerinde nurla cennete giderlerken arkalarından karanlıklar içinde münafıkların yürüyeceklerini bizlere haber veriyor. Ve müminlere de onlar, tekrar söylüyorum, dünyada İslam cemaatiydik biz. Sizinle biz birlikte yaşıyorduk. Bize doğru dönün ki bize de aydınlık gelsin diyecekler. Sanki bir maden ocağında çalışan insanın kafasında maden ocağı bir projektör gibi sadece kendi önünü aydınlatıyor. Öbür tarafta kalanlar karanlığın içerisinde kaldıkları için onlar böyle bir durumda kendileri diyorlar ki, ne olursunuz nurunuzdan biraz bize verin de biz aydınlatalım, önümüzü aydınlatalım, bizimle sizinle birlikte olalım. Dünyada birlikteyken oturup kalkmıştık, sohbet, insani münasebetlerde bulunmuştuk. Her ne kadar iman noktasında sizlerden ayrı düşsek de ama insani münasebetlerimizde birlikteliğimiz vardı, komşuluk ilişkilerimiz vardı gibi bir takım yalvarmalar ve yakarmalar, ama o gün kendilerine söylenecek tek söz var, geriye dönün ve de siz geride bu nuru geride arayın, bulmaya çalışın denilecek. Böyle bir konuşma aralarında geçerken feturibe beynehum bisurin lehu babun derken aralarında kapısı olan bir sur çekilmiştir. Aralarına bir kusur vurulu vermiştir de batinhu fihir rahme, onun müminlere bakan kısmında rahmet ve zahiruhu min kıbelihil azabı, diğer tarafında ise karşı yana yan dış yanında ise azap olan bir sur Müslümanlarla o münafıklar arasına çekiliverecek yer. Yani müminler cennete girdikten sonra arkalarında kapıları kapanacaktır. Kapının bir tarafında refah ve nimet içinde cennet ehli dururken diğer tarafında münafıklar cehennemin azabı içinde olacaklardır ki öyle ki onlar kapının öbür tarafına geçme imkanları, geçme güç ve takatleri olamayacaktır. İşte Rabbimiz çok net bir şekilde ortaya koydu. Eğer bugünden böyle bir günle karşılaşmak istemiyorsanız tedbirini bugünden almalısınız. Çünkü yarın çok geç olabilir diye Rabbimiz bizlere ve bütün insanlara, o günün azabını tadacaklara bugünden hatırlatıyor. Herhalde bundan daha güzel bir hatırlatma da olmazdı. Yunadunahum elem nekum ma'akum. Münafıklar müminlere o gün yine seslenmeye devam ederler. İçinde bulundukları ortam gerçekten bir arayıştır. Bir açmaz içerisine düşmüşlerdir. Birilerinden el tutup da oradan kurtulmayı isterler. Bir elin kendilerini oradan çıkarmasını istiyorlar. Onun için de daha önce de birlikte oldukları Müslümanlara hatırlatacaklar. Yunadunahum elem nekun ma'akum. Münafıklar onlara derler ki, nida ederler, seslenler. Biz sizinle birlikte değil miydik derler. Aynı cemiyetin birlikte yaşamamış mıydık derler. Biz de kelime-i şehadet getirmemiş miydik derler. Sizinle birlikte namaz kılıyor, oruç tutuyor, hacca gidiyor, zekat vermiyor muyduk derler. Toplantılarınıza katılmıyor muyduk derler. Sizinle aramızda akrabalık bağları, sosyal ilişkiler yok muydu? O halde aramızdaki fark bu neydi diye müminlere o gün bir takım söyler söyleyecekler de وَلَاكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ اَنْفِسَكُمْ وَتَرَبَّسْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْاَمَانِيُّ حَتَّى جَاءَ اَمْرُ اللّٰهِ وَغَرَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُورِ Rabbimiz bunların bu isteklerine, bu söyledikleri sözlere, o gün bir takım belki davranış olarak sizlerin bir takım davranışlar içerisinde olduğunuz, bir takım namaz kılanlara bir de namaz kıldığınız olmuştur, oruç tutar gözükmüşsünüzdür, hacca da gitmiş olabilirsiniz, zekat da veriyor olabilirsiniz, Müslümanların katıldığı toplantılara da sizler katılmış olabilirsiniz. Ancak onlara galu bela, evet, velakinnekum fetentum, fakat siz kendinizi fitneye düşürdünüz. Yani Müslüman olduğunuzu söylemenize rağmen bu sözlerinizde samimi, ihlaslı değildiniz. İslam ile küfür arasında duruyordunuz. Küfürden kendinizi tamamen koparmamıştınız. İslam'da da hiçbir zaman böyle sıkı bir bağınız, sıkı sıkıya bir bağınız olmamıştı. Hangisi galip gelirse o tarafa geçiverelim düşüncesindeydiniz. Müslümanlardan gözükmek belki size o gün bir takım maddi çıkarlar elde ettiği için Müslüman gözüküyordunuz ama bu gözükmenizde bile samimi değildiniz. Müslümanların mağlup olduklarını, Müslümanın ifade edildiği dönemlerin biraz hor ve hakir görüldüğü dönemlerde hemen karşı taraflarda cephe alıverdiniz. Yani o namaz kılmanızda da samimi, oruç tutmanız da samimi değildiniz. Allah-u Teala onu hatırladı. Ve terabbestum, Müslümanların acılarını ve yıkımların sarmasını gözetip beklediniz siz. Onları bekliyordunuz. Gözetiyor, terabbestum kelimesi gözetiyordunuz, bekliyordunuz anlamındadır. Tıpkı iki yoldan birini seçme durumunda olan, hangi tercihin daha karlı olacağını kestiremeyen kimseler gibi. İslam'ın en nazik olduğu dönemlerde Müslümanların yanında olmanız gerekirken sizler münafıklarınla aynı tavırları sergilediniz. Onlarla aynı hareketleri yaptınız. Açıkça kafirlerin saflarından değildiniz ama İslam'a da herhangi bir yararınız, herhangi bir gayretiniz, Müslüman kimliğinizi ortaya koyabilecek herhangi bir davranış şekliniz de olmamıştı. Hangi taraf kazanırsa ona katılmayı bekliyor gibi bir hal içerisindeydiniz. Söz gelimi İslam'ı kazandığında kelime şehadet getirmiş olmanın avantajını istifade edip Müslümanların arasına girerler. Küfürler, kafirler kazanınca da kafirlerin saflarına katılır, Müslümanların saflarına gözükmezdiniz. Onlardan uzakta olun. İşte bunlar ihlastan ve samimiyetten yoksun olan davranışlardı da Rabbimiz biliyordu sizin hangi düşünceyle, hangi amaçla, hangi gayeyle Müslümanlarla birlikte olup olup olmadığınızı ve ne zaman Müslüman gözüküp gözükmediğinizi Rabbimiz bildiği için bugünkü nidanız, bugünkü yalvarışınız, bugünkü yakarmanız, Müslümanlarla birlikte olduğunuzu iddia etmeniz boşunadır, beyhudedir. Ve de o gün Müslümanları belki aldattınız, Müslüman gözükmek suretiyle onlar da sizi Müslüman zannettiler ama aldatamayacağınız, kandıramayacağınız birisi vardı ki o da Rabbimizdi, Allah'tı. O da bugün sizlere gerçekleri net bir şekilde, açık bir şekilde açıklayıveriyor. Evet, وَغَرَّتْكُمُ الْاَمَانِيُّ حَتَّى جَاءَ اَمْرُ اللّٰهِ وَغَرَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُورِ Rabbimiz bu hatırlatmadan sonra Allah'a ve İslam'a karşı sürekli siz kuşkulara kapıldınız, endişelere kapıldınız, şüphelere kapıldınız. Acaba bizi mutlu eder mi diye gerçekten iyi niyetle sarılmadınız. Sizlerin kuruntular, yanılgılar alıp götürdü. Sizleri bunlar aldattı. Sonunda Allah'ın emri olan ölüm geliverdi de, ölüm sizin karşınıza çıkıverdi de, sizin hayatınız boyunca şüphe içinde kaldığınız, inanmadığınız, ölümden sonra ikinci bir hayat var mı diye şüpheler içinde olduğunuz şey işte bugün sizin karşınıza çıkıverdi ve aldatıcı da sizi Allah ile, Allah'ın adını kullanarak, hatta masumca sizden görünerek şeytan da sizi böylece aldatmış oldu. Lokman suresinin 33. ayet kerimesinde Rabbimiz öyle diyordu. Şu beş şeye dikkat edin, şunlara beş şeye dikkat edin diyordu. Onlardan bir tanesi de şeytanın bizi Allah'ın affına güvendirerek affettirmesi. Böyle bir zaman zaman şeytan değişik kılık ve kıyafetlere karşımıza çıkarak, elbette ki ben şeytanım deyip de bizim karşımıza çıkacak hali yoktu. Değişik şekillerle çıkıyor, İşte aldatıcı da yani şeytan da Allah ile Allah'ın adını kullanarak hatta masumca sizden görünerek bak ben de bu işleri yapmıyorum, ben de böyle davranıyorum gibi hareketler sergileyerek sizleri aldatmış oldu. O halde sizler Rabbimiz o günküleri bugünkünden tekrar söylüyorum haber veriyor ki şeytanın bu oyun ve tuzaklarına, desiselerine kanmayalım diye. Evet. فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا Allah-u Teala artık dedi bugün sizden herhangi bir fidye bu duruma düşmüş olan insanın, böyle bir çıkmazın içine girmiş olan insanın, ahirette karşılaştığı kendi yaptıklarıyla karşı karşıya kaldığı zaman artık ekonomik gücü çok yerinde olan dünyadayken çok güçlü kuvvetli şatolara, villalara, milyar milyar dolar ve paralara sahip olan insanların artık onlar bugün biz bunları fidye olarak verelim de kurtulalım sözcükleri Allah tarafından kabul edilmeyeceğini, ne yapacaksanız iyilik ve kötülük adına bu dünyada yapmamızın gerekli olduğunu, eğer infak edecekseniz bir hurma tanesi bile olsa onu bu dünyada yapın, sakın ola ki öbür dünya kalır ise bütün malınızı mülkünüzü vermiş olsanız fidye olarak bu kabul edilmeyeceğini Allah-u Teala bizlere hatırlatıyor da artık bugün sizden herhangi bir fidye alınmaz ve açıkça da kafirliğini zaman zaman gizleyen, Müslüman gözüküp de asla Müslüman olmayan ne de açıkça ben kafirim diyen insanların o gün gerçeği gördükleri zaman pişman olup da biz bir takım fidyeler verelim de bunlardan kurtulalım bu sözleri kesinlikle kabul edilmeyeceğini Rabbimiz bize hatırlatıyor. Ve de diyor ki hiye mevlaküm, işte bu küfreden insanların sizin veliniz ancak ateştir, barınma yeriniz ateştir, sizin dostunuz da burasıdır. İşte siz ona layıksınız, ondan başka Allah'ı size Mevla edinmediniz, siz dünyadayken Allah'la birlikte olmadınız, şimdi Allah'ın da size Mevlanız olması mümkün değil. Sizin tek de Mevlanız var, o da ateştir, yani cehennemdir. Ki orayı da Rabbimiz bize hatırlatıveriyor ve bi'sel masir, o ne kötü bir gidiş yeridir. Oraya giden insan artık oradan çıkması çok güçtür. Çok kötü bir yerdir. Tarifi bile insana ürperti verir. Rabbimiz bazı ayetlerinde oranın ora hakkında, cehennem hakkında, o ateş hakkında bize bilgi veriyor ki bırak yaşamayı, anlatıldığı zaman bile insanın tüyleri diken diken oluyor. İnsana o kadar kimyasını bozar, şekle sokuyor. Onun için de Rabbimiz bize bunu hatırlatıyor ki orası ne kötü bir gidiş yeridir. Böylesine bir yerden sonrasında Allah-u Teala şunu da bizlere söyleyecek. Elem ye'ni lillezine amenu en takşa'a kulubuhum lidikrillahi ve ma nezele minel hakkı ve la yekunu kellezine utul kitabe min kablu fetale aleyhimul emedu fekaset kulubuhum ve kethirum minhum fasikun. Bir başka grup daha var. Rabbimiz onları da bize tarif ediyor. Gerçekten mümin olmak çok çok büyük bir ayrıcalıktır. Allah'ın kitabına inanmak gerçekten çok büyük bir farklılıktır. İşte Rabbimiz bizim bu toplum içerisinde kimlerle karşı karşıya kalacağımızı, onların özellikleri nedir net bir şekilde kırmızı çizgilerle bizlere belirtiyor. İşte yukarıdaki ayette münafıklar onların davranışları, hareketlerini bizlere tek tek anlattı. Şimdi de iman etmekte olanların Allah'ın haktan inmiş olan zikri için kalplerini saygı dolu bir korkuyla yumuşamaması zamanı gelmedi mi? İman etmekte olan bir insan iman ettim demişse Allah'ı elbette ki bu sadece sözcüklerle ifade edilecek bir olay değildir. İman etmek elbette ki dille gereklidir ama daha da önemlisi insanlar hareketleriyle, davranışlarıyla, ilişkileriyle, Allah'la olan münasebetleriyle Allah'ın emir ve yasakları noktasında Allah neyi emretmişse onu yapmak ve de yapmayın dediği kaçının dediklerine kaçınmakla insanlar Allah'a imanlarını net bir şekilde göstermeliler. Onun için de iman etmekte olanların Allah'tan Cenab-ı Hak tarafından indirilmiş olan hak, Kur'an varken bu inmiş olanın yani Kur'an-ı Kerim'in anlatılması, zikri, kalplerin saygı dolu bir korku ile yumuşaması gerekmez miydi? Bunu zamanı Hala gelmedi mi insanlara? Allah'a inandım diyen bir müminin Allah'ın ayetleri duyduktan sonra Rabbinin emrine itaat etmesi ve de nehyinden kaçınması, saygıyla ona yapışması ve ona korkusundan da kendisine Allah'a yönelmesinin zamanı hala gelmedi mi? Bu ne zaman gelecek diye Rabbimiz bizlere hatırlatıyor. Buradaki iman edenler kelimesinden anladığımız Müslüman olduklarını söyleyerek Resulullah'ın ve arkadaşların saflarına katılan ama İslam'ın sorunlarını, İslam'ın problemlerini, endişelerini kalplerinde yer vermeyen kimseler için kullanıldığını ayetin bütününü okuduğumuz zaman daha iyi anlıyoruz. Peygamber aleyhissalatü vesselam döneminde tüm küfür güçleri İslam'ı yok etmek için hazırlanmışlar ve de daha yeni oluşan İslam toplumunu her yanından, her taraftan gerek ekonomik olarak, gerek maddi olarak, gerek manevi olarak kuşatmışlardı. Müslümanlar Arabistan'ın her tarafında, her bölgesinde, her coğrafyasında zulüm altında inim inim iniyorlardı da bu zulüm dolayısıyla yoksul vaziyetteki Müslümanlar Mekke'den Medine'ye göç etmişler ve Medine'deki müminler bir yandan bu yoksul vaziyette olan muhacir kardeşlerine güçlerini fazlasını da kullanarak yardım ederlerken diğer yandan da kafirlerle yapılan savaşlarda onca fedakarlıklarda bulunuyorlardı. İşte bu kimseler ortamı bildikleri ve bizzat olanları gördükleri halde Müslüman oldukları iddia etmelerine rağmen hiçbir aldırış etmiyor, Müslümanlara destek olmuyorlar, Mekke'de Medine'ye göç etmiş olanlarla ilgilenmiyorlardı. Tabii ki tekrar tekrar söyleyelim, bu ayetler o günü sadece Mekke'de Medine'ye göç etmiş olan, garip ve kimsesiz kalmış, ihtiyaç sahibi olan Müslümanlara ilgilendirmiyor, onlara yardım ilgilendirmiyor. Bugün de aynı şartlarda yaşayan birçok kardeşlerimiz var, birçok Müslümanlar var dünya coğrafyası üzerinde. Çünkü yeryüzü bizimdir, Allah tarafından bize verilmiştir. Burada inleyen kardeşlerimizin derdini kendimize dert edinmek, bunlarla ilgilenmek de Müslümanın mutlaka ilgilenmesi gereken bir görev. Nötr kalmamalı, tarafsız kalmamalı, rengini ve şeklini inancının gereği olarak bir takım şeyler yapmasının gerekliliğini elbette ki Rabbimiz bizlere o günkü Müslümanlara hatırlattığı gibi bizlere de hatırlatıyor. Ve de diyor ki o günün içerisinde bir grup vardı ki olup bitenlere hiç aldırış etmiyorlardı. Bu bölümde söz konusu sizler nasıl Müslümansınız diye Rabbimiz tarafından o günkü Müslümanlar, bugün de ilgisiz ve alakasız kalan Müslümanlar Allah tarafından utandırıldığını biz bu ayetlerden görüyoruz. Öyle ki İslam'ın en nazik döneminde bile kalpleri Allah'ın zikriyle yumuşamamaktadırlar. İslam için sizlerin kalbinde hiçbir fedakarlık hissi yok mudur diye Rabbimiz bunları hatırlatıyor. Müslüman olmak bu mudur ki sizler İslam tehdit altındayken ve sizlere Allah'ın adına çağrı yapıldığı halde hiç hareket etmiyorsunuz. Allah-u Teala sizden yardımda bulunmanızı istemekte, verdiklerinizi karz-ı hasen, güzel bir borç olarak adlandırmaktadır. Üstelik bu nazik dönemde ve ortamda malını dininden üstün tutan kimse münafık oldukları da Rabbimiz tarafından bildiriliyor. Bir daha bu son cümlemi tekrar etmek istiyorum. Üstelik diyor bu zor durumlarda Rabbimiz bizlere eğer malında Allah'ın dininden üstün tutan kimseleri Rabbimiz bu ayet kerimesinde münafık olarak adlandırmakta, münafık olarak bildirmektedir. İşte bu kimseleri her şeye rağmen Allah'tan korkmaz ve de onun emirlerine boyun eğmediklerini Rabbimiz bizlere hatırlattı. Vela yekun şunlar gibi olmayın. Allah'ından inen şeyler sizin kalbinizde bir takım etkiler yapsın, davranışlarınızı değiştirsin, hareketlerinizi düzelsin. Ne yapmanız gerekiyorsa Allah adına onu yapın. Fakat sakın şunlar gibi olmayın. Vela yekunu kellezine utul kitabe min kabl fatala aleyhimul emedu fekaset kulubuhum. Bir grup var ki daha önceden sizlerden önce gelmişler ve onlar yaşamışlar. Bundan kendine kitap da verilmiş. Sonra üzerine uzun bir sürede geçmiş. Böylece kalplere de katılaşmış bulunanlar gibi olmayın. Onlar gibi sizler olmasınlar diye Rabbimiz hatırlatıyor. Ve kethirun minhum fasikun. Çünkü onların çoğu fasık olanlardır. Yahudi ve Hristiyanlar kendilerine peygamberler geldikten ve peygamberlerimiz kendilerine din anlattıktan sonra asırlarca dalalet çukuruna düşüp ahlaken çöktüler ve perişan oldular. Sizler ise şimdiden ahlaki bir takım ahlaki zaafler göstermeye başlıyorsunuz. Onların peygamberlerine itaatsizlikleri belki biraz zaman almıştı. Ama sizlerde görebildiğimiz bir şey var ki hemen bu zafiyetin, bu ahlaki zaaflığın içine düşüveriyorsunuz. Oysa Allah'ın Resulü aranızda bulunmakta, Allah'ın kitabı önümüzde, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bir sürü hadisleri bizlere ulaşmış, bizlere doğru yolu ve hidayeti gösteriyor. Peygamberimizin veda hutbesinde tavsiye ettiği iki şeye sarılırsanız dalalete düşmezsiniz, sapıklığa düşmezsiniz dedi. Allah'ın kitabı ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti önümüzde açık duruyor. Bu şartlardayken bile eğer daha önceki ümmetlerin yapmış olduğu yanlışlıkları yaparsak Allah-u Teala da bunu bizim için çok kötü bir son olacağını bizlere hatırlatıyor. İman etmenizin üstünden pek çok zamanda geçmiş değil, peygamber ortada, fakat sizlerin durumu daha şimdiden asırlardır Allah'ın kitabını tahrif eden Yahudilerin ve Hristiyanların durumuna benziyor diye Rabbimiz bunu bizlere hatırlatıyor. İ'lemu, bilin ki ennallah yuhil arda ba'de mevtiha, hiç unutmayın ki Allah ölümden sonra yeryüzüne hayat vermektedir. Ba'de mevtiha ve kad beyyenna lekumul ayati leallekum taakilun, şüphesiz umurur ki bunda aklınızı kullanırsınız diye ayetlerimizi Rabbimiz böylece açıklayıveriyor. Vahyin insan üzerindeki etkisini Rabbimiz tıpkı yağmurun toprak üzerindeki etkisine benzetiyor. Toprak üzerine yağmur yağdığında canlanıp yeşil oluyor. Aynı şekilde bir toplumda, bir beldeye peygamber gönderilir ve Allah'ın kitabı oraya ulaşırsa o toplum ve o beldede vahyin bereketiyle canlanıyor. Cahiliye döneminde kaybolan yetenekler yeniden gelişiyor. İyilikler ve güzellikler yönünden faaliyetler gösteriyor. Rabbimiz bunu bizlere böylece hatırlatıyor. İşte dolayısıyla da diyor ki burada ayrıntılara girme gereği duymadan Allah-u Teala rahmeti ölü ile, Allah'ın rahmetiyle ölü toprağı nasıl canlandırdığını Rabbimiz dikkat çekmiş ve aklınız varsa diyor gerçekten ders alıp peygamberin ve Kur'an'ın bereketinden faydalanmamızı Rabbimiz bu ayet-i kerimesiyle bizlere hatırlatıveriyor, bizlere bildiriyor. Devam ediyor. İnnel musaddikine vel musaddikat ve ekradullâhe kardan hasenen yuza'af lehum ve lehum ecrun kerim. Gerçek şu ki sadaka veren erkekler ile sadaka veren kadınlar, erkek sadaka verecek, kadın vermeyecek değil. Rabbimiz her iki grubu da ayrı ayrı söyledi. Sadaka veren erkekler ve sadaka veren kadınlar gerçekten Allah'a güzel bir borç verenlerdir. Allah'a borç vermişlerdir. Onun için hiç üzülmesinler, hiç üzüntüye kapılmasınlar, hiçbir şey kaybetmiyorlar. Onlar için kat kat artırırlar ve en iyi ecir olarak da onların karşılığı kendilerine verilir diye Rabbimiz bunu bizlere hatırlattı. وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ اُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ وَالشُّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ اَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا اُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَح۪يمِ. Allah'a ve Resulüne iman edenler, Allah ve peygamberi kendisine rehber edinmiş olanlar, buradaki iman edenler sözcüğünden de imanı zayıf olanların ve münafıkların aksine imanlarında ihlaslı ve samimi müminler kastedilmekte, onların birbirlere fedakarlıkta ve infakta yarış ettiklerinde ya ettikleri, Allah yolunda manlarıyla ve canlarıyla savaştıkları bu ayetten bizlere hatırla anlatılıyor ve Rabbimiz diyor ki Allah'a ve Resulüne iman edenler, işte onlar Rableri katında sıddıktırlar, doğrudurlar ve Allah ve kendisine övülmeye layık olan insanlardır bunlar. Ne söylemişlerse doğru kabul etmişlerdir Allah ve peygamber. Onun için de sıddık derecesine ulaşmışlardır kendileri ve onlar şehitlerdir. Şehitler, Allah ve Resulü iman edenler, işte onlar sıddıklardır ve şehitlenir. Rabler katında da Allah katında onların nurları ve mükafatları vardır. Onların ecirleri ve nurları vardır. Allah bunu böylece vaat ediyor. Küfredip bunun karşılığında tekrar Allah-u Teala küfredenleri hatırlatacak. Küfredip ayetlerimizi yalanlayanlar ise işte onlar da cehennem halkıdır ve cehennemde kalacaklardır diye Rabbimiz bunları bu şekliyle açık bir şekilde ifade etti, beyan etti. Evet, bu ayetlerden anlıyoruz ki bizim yolumuz Allah yolu olmalı. Bizim yolumuz Kur'an yolu olmalı ve sapıtanların, dalalete gidenlerin yoluna inşallah düşmeyeceğiz ve kendimize yol olarak Allah'ın yolunu, Kur'an'ın yolunu seçeceğiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.